Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz.
Bugün 1 Şubat Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek radyo bandından şu an canlı olarak bizleri dinleyebilirsiniz. Geçmiş programları, sesli haberlerimizi de yine buradan takip edebilirsiniz diyelim ve gündeme geçelim. Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da halk arasında Ramazan Hoca, filozof Ramazan ismiyle de bilinen Ramazan Pişkin, dün Fatih'teki kendi çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Ramazan Pişkin 8 aydan bu yana İstanbul'da yaşıyordu. Sosyal medyada çok fazla videoları var kendisinin, özellikle dini konularda açıklamalar yapıyordu. Ve bu açıklamalar da bazı cemaatler tarafından çok eleştiriliyordu yoğun bir şekilde. Hatta kendisi dün bıçaklanmadan, yani 2 hafta önce bir videosu da paylaşıldı sosyal medyada. Bu videoda tarikatlerin, cemaatlerin tamamının değil ama büyük bölümünün kendi açıklamalarından rahatsız olduğunu ve bu yönde kendisini tehdit ettiklerini kendisi söylüyordu. Hatta Fatih'teki çay ocağına da, kendisinin işletmekte olduğu çay ocağına da daha önce gelmişler. Orada bazı sıkıntılar yaşanmış anladığım kadarıyla. Kendi ifadelerinden buraya da geliyorlardı diyor. Tam şöyle tırnak içi Ramazan Pişkin'in kendi ifadelerinden söyleyeyim. Ben tüm tarikatlara bir şey demişim gibi benim üzerimde yoğun bir kampanya yürütüyorlar. Dükkana kendini bilmez bazıları geliyor, ortalığı karıştırıyor. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Tarikatlarla ilgili Ramazan Pişkin'in böyle ifadesi olmuştu dün bıçaklanan. Şimdi kendisini tanıyan Halil İbrahim Galya isimli bir vatandaş da İHA'ya, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. O da en son kendisini görenlerden, orada oturduklarını, ışıkların kapalı olduğunu ve kendisinin, Ramazan Pişkin'in tedirgin olduğunu anlatıyor. Işıkları da orada normalin dışında kapalıymış. Belli ki bir korku hali, bir tedirginlik hali var kendisinde. Ramazan Pişkin cinayeti henüz soruşturma devam ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir bıçaklı saldırı, göğüs bölgesinden 3 farklı yerden bıçaklanarak öldürüldü Ramazan Pişkin Fatih'te. Peki Fatih'te bu ilk bıçaklanma vakası mı? Yani böyle bir saldırı mı? Değil tabii ki. Ben konuşurken cemaatlerin isimlerini vermeyeceğim çünkü soruşturma devam ediyor. Süreç başka bir noktaya da evrilebilir işin sonunda. Kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz. Ancak Fatih bölgesinde ya da cemaatlerin yoğun olduğu bölgelerde benzer saldırılar daha önce de çok olmuştu. Bunu neden söylüyorum? Bu konuyu araştıran, bu konuda kitap yazan bir isim olarak söylüyorum. Tarikatların cinayetleriyle ilgili hem kendi içlerinde hem dışarıda neler yaptıkları, cinayet şekilleri, neler tasarladıklarına dair mahkeme dosyalarından, tutanaklarından okuyarak bunu da kitaplaştırmış biri olarak biraz bu cinayetlerin olma şeklini biliyorum diyebilirim. Şimdi şöyle, bıçaklanma hikayesi. Ramazan Pişkin Diyarbakır'da, işte Ramazan Hoca ya da Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin'in bıçaklandığı Fatih'te 2 hafta öncesinde, yaklaşık 2 hafta da değil, 1 ay öncesinde yine orada Fatih Camii imamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğramıştı. Kendisi yaralandı. Müezzin de ufak bir yaralandı o saldırı sırasında. O da yaralandı. Fatih bölgesinde oldu yine bu. Tabii Fatih'te daha önce de, bundan 5-6 yıl önce de cemaat içerisinde kavga olduğunda, o bölgede hakim olan cemaat içerisinde bir tartışma, bir kavga vardı. Orada da bıçaklı saldırılar oldu. İşte o cemaatin bilinen isimleri arasında tartışma yaşandı. Bıçaklı saldırılar oldu. Hatta öyle ki Kabe'de dahi bu cemaat arasında birbirlerine böyle bir toplu bir saldırı oldu. 14 yaşında bir kız çocuğu orada bıçaklanmıştı. Bunu yıllar önce haber de yapmıştık. Bu konuyla ilgili detaylı haberler takip de etmiştik süreci. 2017-2018 olması lazım. Tabii tarikatlar arasındaki tek işte saldırı, cinayetler bununla sınırlı değil. Evet, tarikatlar arasında bir cinayet, böyle bir bıçaklı saldırı vesaire oluyor mu? Oluyor. Ramazan Pişkin, işte Diyarbakır'da Ramazan Hoca, Filozof Ramazan olarak bilinen ismin bıçaklı saldırısı neyi hatırlattı bize? Neleri hatırlattı? Bir ay önceki Fatih Camii imamının bıçaklı saldırısını hatırlattı. 2, Bayram Ali Öztürk. Bayram Ali Öztürk 2007 yılında İsmail Ağa Camii'nin içinde 3000 kişinin gözü önünde, 3000 kişi namaz saatinde bıçaklanarak öldürüldü. Onu bıçaklayan kişi Mustafa Erdal da yine caminin içinde linç edildi. O da orada öldürüldü. Aynı şekilde 98 yılında Hızır Ali Muratoğlu, yine cemaatin veliahtı denilebilecek kişi, 98 yılında silahlı saldırıda öldürüldü. Tabii bu cemaat arası iç kavgalarından olanlar var. Ya da çok ilginçtir, bunu uzun uzun daha önce konuşmuştuk. Görevi başında şehit edilen Türkiye'deki tek müftü, Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal, 1982 yılında öldürüldü. Yine bununla ilgili bir cemaat lideri, üyeleri Fatih bölgesinden toplu olarak yargılandılar. İşte 12 Eylül mahkemesinde idamla yargılandılar ama beraatle sonuçlandı o davada. Sonuçta iş 2-3 tane işportacıya kaldı. Şunu demek istiyorum. Şimdi Ramazan Pişkin neden İstanbul'a geldiniz sorusuna verdiği yanıt, Diyarbakır'da anlattıklarımı İstanbul'dakilere de anlatacağım, İstanbul'da da anlatacağım bunu şeklinde. Bunu dedikten sonra Ramazan Pişkin bu anlatımlarından sonra bazı, kendi ifadesiyle, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geliyor. Ve bir süre sonra da işte dün itibariyle göğüs bölgesinden 3 bıçak darbesiyle öldürülüyor. Benzer cinayetler daha önce yaşanmış mı? Aynı bölgede yaşanmış. Bıçaklı saldırılar, bıçaklı cami içinde cinayetler ya da işte kurşunlama vesaire diye. Peki bunlar neden yaşanmış? Bir, ya cemaatler içerisindeki iç çatışmadan ya da bir alan kapma mücadelesi. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi başında öldürülen ilk müftüsü, Diyanet'in şehitler albümünde de yer alır, Hasan Ali Ünal. Neden öldürüldü? Bir cemaate alan tanımadığı için. O cemaat Üsküdar'da da, orada da, burada da işte vaaz vermek istiyordu. Hasan Ali Ünal buna izin vermedi ve öldürüldü. O yüzden cemaatler içerisindeki benzer saldırılar çok oluyor. Ben bilerek şu an soruşturma devam ettiği için herhangi bir cemaat ismi vermedim. Ama benzer cinayetler hem yakın tarihimizde, yani bundan yakın tarih derken şu son 20 yıl içerisinde, hem de ondan öncesinde de çok çok yaşanmış durumda. Öyle ki size cemaat örneklerinden son örnek vereceğim, bu konuyu kapatacağım. Yani şimdi cemaat oluşumları, girişimleri deyince böyle hani daha çok İslam üzerinden işte ahlak vesaire diye, hayır efendim. İsmail Hikmet Öncel, Urfa'da, bu kişi bir cemaatin müridi. O cemaatin şeyhi İsmail Hikmet Öncel'in eşiyle önce birlikte oldu. Daha sonra iki müridine İsmail Hikmet Öncel'i öldürttü. Ve bir bağ evinin arkasına İsmail Hikmet Öncel'in cesedini gömdüler. Ve o gömdükten 3-4 saat sonra da o bağ evinin ön bahçesinde düğün yaptılar. Şimdi böyle bir tablo. Bu anlamda şunun için bunu anlatıyorum. Evet, cemaat, bir cemaat, bir tarikat vesaire. Bunu araştıran bir isim olarak söylüyorum. Kendi alanına bir tehdit gördüğünde cinayet kaçınılmaz oluyor. Orada. Maalesef böyle. Umarım bu soruşturmayı takip edeceğiz. Umarım bir an önce Ramazan Pişkin'i öldürenler, kimlerin öldürdüğü, arkasında kimlerin ya da bir talimat mı olduğu, bu bir cemaat ya da başka biri bilmiyorum. Bu soruşturmayı takip edeceğiz diyorum sadece. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Şimdi Montreux tartışmasını Batı Atlantik kanadı tekrar masaya koydu. Ben kısaca şöyle hızlıca bir özet geçeceğim. Ondan sonra konuğumuzla da, bu konunun hem uzmanı denilebilir, hem de bu konuda çok araştırmalar yapar, hem de uzun yıllar sahada olan bir isimle konuşacağız. Öncelikle şöyle bir, ne olduğunu, şu son 1,5-2 ayda neler olduğunu hızlıca özetleyeyim size. Şimdi İngiltere'den Ukrayna'ya yardım için 2 tane mayın avlama sınıfı gemi gönderildi. Türkiye bu gemileri Karadeniz'e sokmadı. Bunun üzerine eski NATO Avrupa Yüksek Askeri Komutanı Stavridis, Türkiye'yi Montreux Sözleşmesi'ni kötüye kullanmakla suçladı. Ankara'da dedi ki, biz Ankara Montreux'ün 19. maddesini uyguluyoruz dedi. 19. madde ne? Savaş durumunda savaşan ülkelere ait savaş gemilerini Türk boğazlarından geçemeyeceğini vurguluyor yani. Türkiye'nin inisiyatifinde bu durum. Sonrasında ABD Savunma Bakan Yardımcısı Montreux ile ilgili, bu Montreux'deki ilgili maddelerin değişebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Montreux hükümlerini değiştirmek istemesiyle ilgili talebine dedi ki, bu başarılı olamayacak. ABD bu konuda başarılı olamayacak. Türkiye'de bir kez daha Montreux hükümlerini titizlikle uygulayacak. Bize Türk yetkililer de bunu zaten sürekli söylüyorlar dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması da böyle. Devamında milli güvenlik toplantısı yapıldı. Milli güvenlik toplantısında Montreux vurgusu yapıldı ve denildi ki, Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamaları Montreux rejimi çerçevesinde titizlikle sürdürülerek Karadeniz'de barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik gayretler, gerek güvenlik bağlamında girişimler, gerekirse Karadeniz'e karşı, bu şekilde böyle açıklama devam ediyor. Yani MGK toplantısı sonrasında da yapılan açıklamaya Montreux girdi ve Montreux'u biz uygulayacağız. Bu Karadeniz'de barışı ve istikrarı sağlıyor denildi. Devamında şöyle bir toplantı oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te. Toplantıda kimler var? Karadeniz'e kıyıdaş olan tüm ülkelerin ABD büyükelçileri. Bulgaristan, Türkiye, Ermenistan hepsi orada. Başka kim var? ABD'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu bakan yardımcısı. ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı. Orgeneral Cavoli. Şeyler işte biraz önce saydım, kıyıdaş olan ülkeler var. Hatta Azerbaycan'daki ABD Büyükelçisi bile burada. Burada şu anlatılıyor, ABD'li yetkililer diyor ki son bu süreçten sonra işte Rusya-Ukrayna arasında Karadeniz'deki duruma dair güvenliği sağlamak için çeşitli adımlar atılmalı. Yani masada Karadeniz var ama Karadeniz haritasının altında şöyle diyeyim size, Möntro var asıl. Yani biz Möntro'yu nasıl deleriz? Biz Möntro'yu nasıl karşımıza koyarız? İlgili maddeleri, Türkiye'nin ısrarla uyguladığı ilgili maddeleri nasıl iptal ettiririz? Toplantı bu yönde. O yüzden Karadeniz'e kıyıdaş bütün ülkelerin ABD büyükelçileri de o toplantıda. Planlar anlatılıyor detaylı bir şekilde. Sonuç itibariyle bu Möntro meselesini çözmemiz lazım diyor. Bu toplantı yapıldıktan hemen sonra bu kez Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşıyla görüşüyor. Ve bu görüşmede de işte Karadeniz'de mayına karşı tedbirler görev grubu. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye arasında böyle bir mutabakat var. Bu görüşülüyor, ancak bu görüşme sırasında iki gün önce Hakan Fidan bu açıklamayı yaptı. Dedi ki bizler Möntrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz. Bu kadar net bir şekilde Sofya'da bu açıklamayı yaptı Hakan Fidan. Ve hemen sonra dün Hakan Fidan bu kez bir hafta önce ABD temsilcilerin Bükreş'te Karadeniz'i, Möntrö'yü görüştüğü anlaşmayla ilgili bu kez Hakan Fidan Bükreş'te tam da yanıt anlamında da orada bir açıklama daha yaptı. Ve orada da dedi ki dün Sofya'da da basın toplantısında söyledim. Bugün yine tekrar ediyorum. Möntrö'nün tartışılması dahi tahayyül edilemez. Möntrö Sözleşmesi bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte dedi Hakan Fidan. Şimdi tam da ABD temsilcilerinin, büyükelçilerinin, ilgili ABD Avrasya ve Avrupa Komutanlığı'nın Romanya'nın başkenti Bükreş'te Karadeniz'le ilgili, Möntrö ile ilgili bir anlaşma yaptıkları, bir görüşme yaptıklarından hemen sonra bu sefer Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgeye gitti ve Bükreş'ten dedi ki Möntrö'den taviz verilemez. Şimdi bu konuyu görüşeceğimiz konuğumuz olacak emekli tümamiral Cem Gürdeniz. Sayın Gürdeniz, hoş geldiniz.
Günaydın Fethi, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi son bu bir buçuk aydır özellikle, ama siz de daha önce vurgu yapmıştınız, İsveç'in NATO'ya dahil olmasından hemen sonra ABD'den Möntrö ile ilgili, Möntrö'nün işte bu ilgili maddelerinin uygulanmaması yönünde bir açıklama yapıldı. Evet, daha önce de benzer Möntrö ile ilgili açıklamalar ya da baskılar geliyordu ama arka arkaya işte İngiliz 2 mayın temizleme gemisiyle başlayan süreç, toplantılara, süreçlere, Hakan Fidan'ın arka arkaya hem Sofya'da hem Bükreş'te Möntrö ile ilgili açıklama yapmasına evrilen bir noktaya geldi. Neler oluyor, biraz anlatır mısınız?
Şimdi 1936 19 Kasım'ında biliyorsunuz Möntrö yürürlüğe girdi. O tarihten bugüne kadar Möntrö sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir metin değil, aynı zamanda Karadeniz'de bir deniz güvenliği rejimi, bir denge rejimi oluşturan çok başarılı bir konvansiyon, bir sözleşmedir. Şimdi soğuk, yani İkinci Dünya Savaşı'nı atlatmış bir sözleşme, yani işin şakası yok. Yani evet. 50-60 milyon insanın öldüğü bir savaşta Karadeniz'i savaş dışında tutabilmiş, çok büyük baskılara rağmen. Yani benim son yazımda belki okuduysanız, evet, 1939 evet, analizini yaptık o yılda. Orada mesela Türk boğazlarının gerek Ruslar açısından, gerek İngilizler, gerek Almanlar açısından, daha Amerika o zaman ağır ağır devreye giriyor. 7 Aralık 1941 Pearl Harbor'dan sonra biliyorsun Amerika, hı-hı, devreye giriyor. Ama o dönemde bu üç büyük güç odağı arasında sıkışan bir Türkiye görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman esasında, yani küresel jeopolitiğe baktığımız zaman, Çin'in önlenemez yükselişi, kıtadan denize çıkışı, Çin'in yanında Pasifik'teki büyük hesaplaşmada yanında duracak Rusya'nın elimine edilmesi, kan kaybettirilmesi için Ukrayna Savaşı'nın kışkırtılması, çıkarılması ve devam ettirilme istenci baktığımız zaman, bugün işte BRICS 5 üyenin daha gelmesiyle Asya'nın yükselişe geçmesi ekonomik olarak, yani şu an dünyanın yaşadığı bu değişim dönemi, gerek Birinci Dünya Savaşı öncesi döneme, gerek İkinci Dünya Savaşı öncesi, yani büyük güçler mücadelesi dönemine karbon kopya örtüşüyor. Şimdi burada Türkiye'nin durumu da baktığımız zaman esasında aynen 1939'daki gibi, her taraf Türkiye'yi yanında tutmak istiyor. Benim de belki geçmiş kitap ve yazılarımdan bilirsin, Türkiye'nin, evet, coğrafyası en büyük gücü zaten. En büyük gücü, yani Türkiye'nin, o nedenle herhangi bir askeri ittifaka bağlı olmasına bile gerek yok. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda 19 Ekim 1939 üçlü ittifak anlaşması, bak ittifak diyorum, askeri ittifak anlaşması İngiltere, Fransa, Türkiye arasında, Türkiye buna imza koyduğu halde İtalyanlar Yunanistan'a saldırdığında, Fransa'ya Almanlar saldırdığında Türkiye savaşa girmedi. Yani bu da neyi gösteriyor? Esasında o dönemde de devlet adamları Türkiye'yi böyle boşu boşuna, ben söz verdim şurada savaşa gireceğim, uzak bir yerlerde oluşan Türkiye'ye doğrudan tehdit olmayan konular için savaşa girmediler. Şimdi Türkiye'nin NATO üyesi olması, işte 52'den bu yana 1939 anlaşması, o dönem neyse 1952'de NATO'ya girmemizin yarattığı etki de o. Şimdi herkes ne diyor? Efendim Türkiye NATO üyesi. Ukrayna'ya Rusya saldırdı. Bugün NATO üyeleri, Polonya başta olmak üzere, Romanya başta olmak üzere, Yunanistan başta olmak üzere can siperhane savaşıyorlar, çalışıyorlar. İşte oraya her türlü desteği sağlıyorlar. Ama Türkiye Montreux'a sırtını yaslamış, NATO üyesi ama dördüncü maddeyi işletiyor. Belli ki bir şey olsa beşinci maddede bile bu yardıma, böyle bir algı var. Ve Türkiye'ye o yüzden kademe kademe son iki yılda, şurada savaşın başlama tarihine iki yıla çok az zaman kaldı, Türkiye'ye sürekli baskı yapılıyor. Daha 24 Şubat 2022'de savaş başladığında, daha o sabah ne dedi Ukrayna Devlet Başkanı, Türkler dedi derhal Rusya'ya gemilere, savaş gemilerine kapatsın ama diğerlerini açık tutsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Ve Türkiye çok doğru bir kararla birkaç gün sonra ne dedi? Biz dedi Montreux'un 19. maddesini uyguluyoruz kardeşim dedi. Aynısını ne zaman yapmıştı? İkinci Dünya Savaşı'nda yapmıştı. Evet. Ne dedi? Biz bu bölgede savaşın daha da ilerlemesi, kan dökülmesinin, deniz cephesinden daha zorlanması için bu bölgeye yabancı ülkelerin, savaş gemilerinin girmesini istemiyoruz dedi. Bitti. Sahillerin zaten girmesi koşullara bağlı. Savaş zamanında zaten savaşan taraflar bu boğazı kullanamaz. Yani Türkiye muazzam bir yetki elde etmiş 1936'da. Olağanüstü bir yetki bu.
Yani şimdi ben de tam şunu soracağım Cem Amirelim. Şimdi bundan iki hafta önce Bükreş'te bir ABD toplantı oldu. ABD'nin Karadeniz'e çevresi olan ülkelerdeki bütün büyükelçileri.
Biliyorum, takip ettim.
Evet evet. Mesela komutanların hepsi. Ya şöyle bir tablo var sanki. Yani Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkeleri ikna etmiş. Yani bir anlamda sadece Türkiye'yi ikna edemiyor ve baskının büyük bölümü o yüzden Türkiye'nin üstünde.
Türkiye'nin bu konuda ikna edilmesi mümkün değil. Niye biliyor musun? Evet. Türkiye'nin bu maddeyi ki Savunma Bakan Yardımcısı Van de Leer bunlar 3 hafta evvel ne dedi? Bir basın konferansında burada iki konu var biliyorsun. Biri tahıl koridoru, biri 19. maddenin işletilmesi, diğeri de İngiltere'nin verdiği iki tane Sandowner sınıfı mayın avlama gemisini hive ettiği Ukrayna'ya gönderilmesi. Dördüncü konuda ne? Türkiye, Romanya, Bulgaristan'ın ortak olarak mayın temizleme harekatını icra etmesi. Bu konuları bir paket halinde düşünmemiz lazım. Yani şimdi bu toplantının yapılma nedeni şu. Bir kere deniz harbinin şekli değişti. Ve açıkça ifade edelim. Rus donanması Karadeniz'de deniz egemenliğinin elde edemez. Yani güçlü bir donanması, güçlü bir savunma sanayi ve yüzlerce yıllık deniz kuvvetleri geleneği olmasına rağmen günümüz teknolojilerini düşünecek olursak, Moskova gemisinin Temmuz 2022'de batırılması, arkasından SİHA'larla ve intihar dronlarıyla yapılan, donanmaya yapılan saldırıları düşünecek olursak, Ukrayna, İngiliz, Amerikan ve diğer destek olan NATO ülkelerinin istihbarat ve silah desteğiyle Rus donanmasını çok önemli şekilde kısıtladı. Şimdi bu NATO'ya ve ABD gibi deniz hegemonlarına büyük bir moral verdi. Dediler ki, ha dediler, Rus donanması deniz egemenliğini elde edemiyor. Biz burada Rusya, biliyorsun, Taal 17 Temmuz 2023'te evet, Taal koridoruna iptal ediyorum. Gerekirse Odessa'ya, işte birkaç limana daha giden gemilere saldıracağım dedi. Dikkat et, saldırmadı. Niye saldırmadı? Bir kere ona bakmak lazım. Saldırmamasının temel nedeni, çünkü kendisi de ticaret yapıyor. Eğer burada gemilere saldırı başlarsa, hatırlayalım, Körfez İran-Irak Savaşı'ndaki tankerler savaşını, o dönemde Basra Körfezi'ndeki sigorta fiyatları neredeyse 20-30 kat artmıştı. Şimdi Karadeniz hala uluslararası deniz ticari trafiğine açık ve Rusya bunu bildiği için de şey yapmıyor, hücum etmiyor. Dikkat et, Odessa'da şu an ticari trafik devam ediyor. Tahıl koridorunda Ukraynalılar Romen karasuları, Bulgar karasuları ve Türk karasularından boğazlardan geçiyor. Ruslar buna da tolerans gösteriyorlar. Yani sanırım aralarında böyle bir gizli, bir gizli demeyeyim de, böyle bir centilmenlik anlaşması gibi.
Peki,
bir şey
tam,
var.
Tam,
ticaret yapmaya saldırı yok.
Tam bu konuyla ilgili. Tam bu konuyla ilgili, bu ticaret dediğiniz için şimdi Türkiye hep söylenir. Şimdi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. İşte evet, Ege'de bir sorun yaşıyoruz mesela, kıta sahanlığı Yunanistan'da sürekli. Evet, Doğu Akdeniz'de durum ortada. Siz Mavi Vatan üzerinden Doğu Akdeniz'le ilgili binlerce yazı ve konuşma yaptınız. Şimdi Karadeniz'e baktığımızda kıta sahanlığı ile ilgili, deniz yetki alanı ile ilgili orada bir sorun yok. O çözülmüş. Şimdi bunu Montreux'e bağlayabilir miyiz? Bir, ikincisi, Türkiye buradaki sürekli, burada hani böyle bir kriz iklimi yaratıldığı söyleniyor ya Batı tarafından. Şimdi bakıldığında aslında bizim barış içerisinde bir tek rahat bir şekilde hareket edebildiğimiz denizde, iç denizimiz dışında, Marmara dışında, Karadeniz aslında, değil mi?
Doğru.
Şimdi
şöyle diyeyim. ABD, bak, ABD ve İngiltere, bunlar hegemonya. Yani Trafalgar'dan bugüne kadar deniz hegemonyası, Anglo-Sakson hegemonya diye. Bunlar denize hakimi, biziz, okyanuslara biz karar veririz. Çok pointlere, düğüm noktalarına, rotaların geçtiği noktaları biz kontrol ederiz. Bu şekilde dünya ticaretini kontrol ederiz ve bu şekilde dünya siyasetine baskı yapabiliriz. Bir kere mantık bu. Yani deniz egemenliği budur veya mahanist yaklaşım budur. Şimdi ilk defa tarihte Çin'in ortaya çıkması Pasifik'te bu dediğini önledi. Dedi ki, kardeşim, buraya kadar. Şimdi Türkiye'de Montreux'le 1936'dan beri Karadeniz'deki bu hareket serbestisini önleyerek esasında deniz hegemonyasının önüne muazzam bir engel koydu. İşte bunun adı Montreux. Montreux'den o yüzden hegemonya nefret eder. Bak, bu kelimeyi kullanıyorum. Zaten taraf değil. Ne Lozan'a ne Montreux'e taraf değil. Şimdi taraf olmadığı halde bunun ortadan kalkması için her türlü kışkırtmayı yapar. Sen zannediyor musun geçen haftaki buluşma yeni? Hayır, sürekli. Ben amirallik döneminden biliyorum. Her heyetler görüşmesinde mutlak surette Karadeniz'de beraber tatbikat yapma, beraber faaliyet gösterme. Black Sea 4 dediğimiz Karadeniz Deniz Görev Grubu'na birlikte Amerikalıların, İngilizlerin girme istekleri. Bunlar hiçbir zaman dinmez. Bu görüşmeden hemen hemen hepsine katıldım. O yüzden çok rahat konuşuyorum.
Peki
yani,
son bir dakikamız, şimdi şeyi de sormak istiyorum. Hem MGK bildirisine girdi, hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili taviz yok açıklaması yaptı. Bununla ilgili de bir değerlendirmenizi alayım. Son
şöyle
bir dakika
diyeyim,
Cem Amiral.
Türkiye'de en Amerikancı, en Atlantikçi hükümet bile olsa, Montreux'deki bu 19. madde veya 20. madde gelecekte inşallah olmaz, bu yorum yapılıp Türkiye'nin aleyhinde bir karar verilirse Türkiye kuzeyden kuşatılır. Şu an Türkiye batıdan kuşatılmıştır, güneyden kuşatılmıştır. Tek kuşatılmadığı alan kuzeydir. Bu kadar net söylüyorum. Montreux'ün M harfiyle oynandığı takdirde kuzeyinden kuşatılmanın yolu açılır. Türkiye buna izin vermemelidir. Biz soğuk savaşta bile, en sert döneminde bile Karadeniz'de NATO tatbikatı yapmamış bir devlet. Bu kadar söyleyeyim.
Peki, çok teşekkür ederim.
Bu çağrılar doğru yani.
Çok
doğru
teşekkür yani. Ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun Cem Gürdeniz. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'de bu son 1,5 ayda programda da özetlediğim Montreux anlaşması ile ilgili Atlantik'in, Batı'nın baskısı ve Türkiye'nin buna karşı net bir şekilde Montreux'e devam edeceğiz tavrının hem önemli olduğunu hem de arka planını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Masada Simge Erten, editörüm İrem. İkisine de çok teşekkür ediyorum diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.